Kulun iradesi meselesine gelince, kul bir fiili irade ettiği zaman onu işlemeye güç yetiştirebilir mi, yetiremez mi? Bir günahı terk etmeyi irade ettiği zaman o günahı terk etmeye kadir midir, değil midir? Bununla beraber bir hayır işlendiğinde onu Allah'a nispet eder, bir kötülük işlediğinde de bunu kendi nefsine nispet eder. Bu nasıl oluyor denirse. Sesim net mi? El cevap. Allah'a hamdolsun. Evet, kul Allah'ın kendisine vacip kıldığı bir ibadeti yerine getirmeyi kesin bir şekilde istediği, irade ettiği zaman buna kadirdir. Aynı şekilde kendisine haram kıldığı bir günahı terk etmeyi kesin bir şekilde istediği, irade ettiği zaman buna da kadirdir. Aynı şekilde kendisine haram kılınan bir günahı terk etmeyi kesin bir şekilde irade ettiği zaman da buna kadirdir. Bunda Müslümanlar ve diğer dinlerin mensupları görüş birliği içindedir. Hatta Cebriye mezhebinin imamları da bu kanaattedir. Daha doğrusu bu, İslam dini açısından bilinmesi zorunlu bir husustur. Bu hususta sadece Cebriye'nin bazı aşırı kolları aykırı fikirler ileri sürmüşler ve derler ki, özü itibarıyla imkansız olan emirler şeriatta yer almışlar. Buna kanıt olarak da Yüce Allah'ın Ebu Leheb'e iman etmemesi kaçınılmaz olan şeylere iman etmesini emretmesini göstermişler. Bu değerlendirme dört mezhep imamı, hadis ve tasavvuf imamları gibi İslam imamlarının icmağına, görüş birliğine, ehli sünnete aykırıdır. Kaderi olumlayan ve olumsuzlayan kelam imamlarının da görüşüne aykırıdır. Mutezile ve benzeri grupların bu hususta görüş birliği içinde oldukları ise açıktır. Sıfatları olumlayan Ebu Muhammed bin Kilab, Ebu Abbas el-Kalanisi, Ebu Hasan el-Eşari, Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani, Ebu Bekir bin Fevrek ve Ebu İshak el-İsferayini gibi kelam imamlarının görüşü de budur. Üstad Ebul Meali el-Cüveyni, Ebu Hamid el-Gazali, Ebu Abdullah Muhammed bin Kerram ve İbni Heysem gibi arkadaşları, Ebu Mansur el-Maturidi gibi Ebu Hanife'nin izleyicileri de bu hususta müttefiktirler. Müslümanların bu konuda görüş birliği içinde oldukları birçok kişi tarafından zikredilmiştir. Bunların Ebu Leheb kıssasını kanıt olarak göstermeleri yanlıştır. Çünkü Yüce Allah Mesed suresini indirmeden önce Ebu Leheb'e iman etmesini emretti. Ama o küfürde ısrar edince, inatçı tutumunu sürdürünce azap tehdidini hak etti. Tıpkı Nuh kavminin artık asla inanmayacaklarıdır. Dolayısıyla Ebu Leheb azabı hak edince Yüce Allah da kendisine ilişecek olan azabı haber verdi. O sırada artık kendisinden yerine getirmesi istenen bir emre muhatap değildi. Şeriatta emredilen fiillerin kişinin yapabilirliği ve gücüyle ilintili olduğuna dair o kadar çok açıklama ve direktif var ki, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakta namaz kıl, buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl, buna da gücün yetmiyorsa o zaman yanın üzerine kıl dediği gibi. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin Çakar. Müslümanlar namaz kılacak kimsenin kıyam, kıraat, ruku, secde, avret yerlerini örtme veya kıbleye yönelme gibi bazı yükümlülükleri yerine getirmekten aciz olması durumunda bu yükümlülüklerin üzerinden kalkacağı hususunda görüş birliği içindedir. Sadece bir şeyi kesin olarak yapmayı irade ettiğinde ve bunu yapma imkanı bulunduğunda vacip olur. Aynı durum oruç için de geçerlidir. Yaşlı erkek veya yaşlı kadınlar orucu zamanında veya kaza ederek tutmaktan aciz iseler, oruç yükümlülüğü üzerlerinden kalkar. Sadece bu durumda olan kimseler fidye vermeli midir yoksa vermemelidir? Bu noktadaysa fidye vermenin vacip olduğu savunulmuştur. Allah hepimize hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Kullar bir şeyi kesin olarak yapmayı irade ettiklerinde Allah onlara aciz oldukları şeyi emretmiştir diyenler Allah'a ve Resulüne karşı yalan söylemişlerdir. Onlar bir iftiracıdırlar. Fakat şunu da bilmek gerekir ki kardeşlerim, Allah'tan başka güç ve değiştirici kudret yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Kulların da yaratıcısıdır. Kulların kudretlerinin, iradelerinin ve fiillerinin de. Dolayısıyla o her şeyin Rabbi ve Malikidir. Onun dilemesi, izni, takdiri, kaderi ve kudreti olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Ehl-i sünnet ve kaderiyecilere göre kader. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu meselenin özü şudur. İnsanlar bilmelidir ki bu ve diğer konularda ehl-i sünnet vel cemaatin beyan ettiği görüşlerin kaynağı kitap ve sünnetin delalet ettiği gerçeklerdir. Muhacir ve ensardan ilk kuşak Müslümanlar da bu yaklaşıma sahiptir. Onlara güzellikle tabi olanlar da. Dolayısıyla temel yaklaşım şu şekilde ifade edilir. Allah her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve Malikidir. Kendileriyle kaim olan bütün varlıklar, objeler ve onlarla kaim olan sıfatları da bu kapsama girer. Kulların fiilleri de başka şeylerde. Yüce Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Varlık aleminde onun dilemesi ve kudret dışında hiçbir şey olmaz. Onun dilediği bir şeyin olmasını engellemek de mümkün değildir. Bilakis o her şeye kadirdir. Ne dilerse mutlaka ona kadirdir. Allah olanı, olmakta olanı, olmayanı ve eğer olsaydı nasıl olacağını bilir. Buna kulların fiilleri ve başka şeyler de dahildir. Allah kulları yaratmadan önce onların kaderlerini, ecerlerini, rızıklarını, amellerini de takdir etmiştir. Bunları yazmış, ulaşacakları mutluluğu ve mutsuzluğu da yazmıştır. İşaret ettiğimiz bu doğru anlayışa sahip olan kimseler, Allah'ın her şeyi yarattığına, her şeye kadir olduğuna, olan her şeyi dilediğine, olmadan önce varlıkları bildiğine inanırlar. Varlıklar olmadan önce onları takdir ettiğine ve bu takdiri yazdığına da iman ederler. Kaderiyecilerin aşırıları Allah'ın ön bilgisini ve varlıklardan önce kaderin yazılmış olmasını inkar ederler ve bunun aslında emir ve yasaktan ibaret olduğunu sanırlar. Onlara göre Allah önceden kimin kendisine itaat edeceğini, kimin de isyan edeceğini bilmez. Bilakis iş emir ve yasağın yönetilmesi anında itibaren ilk defa belirginleşir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin, imanımızı artırsın. İşte kader konusunda ehli sünnetin itikadı budur. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rızık meselesine gelince, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Çalışma bazen vacip, bazen müstehap, bazen mekruh, bazen mübah, bazen haram olur. Mutlak olarak çalışma vacip olmaz demek caiz değildir. Aynı şekilde çalışmanın hiçbir şekilde haramlığı yok değildir demek de caiz değildir. Kulun sarılmasına yönelik olarak yöneltilen vacip veya müstehap nitelikli emir, Allah'a ibadet, Allah'a ve Resulüne itaat etmekle ilgilidir. Allah, kulların kendisine ibadet etmelerini ve kendilerine tevekkül etmesini farz kılmıştır. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala, öyleyse Allah'a kulluk et ve ona dayan demiştir. Yine Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel, o doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın demiştir. Yine kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Yine takva, yani Allah'tan korkma, Allah'ın emrettiklerini yapmayı ve yasakladıklarını terk etmeyi birlikte kapsayan bir kavramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, eğer bütün insanlar bu ayetle amel etselerdi, bu kendilerine yeterdi buyurmuştur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Takva sahibi olan kimse hiçbir zaman muhtaç olmaz. Allah insanların sıkıştıkları, daraldıkları durumlarda muttakiler için çıkış yolu göstermeyi garanti etmiştir. Onlara beklemedikleri yerden rızık vereceğinin garantisini vermiştir. Onları zarar veren şeyi bertaraf eder, ihtiyaç duydukları şeyi de kendilerine ulaştırır. Eğer bu sonuç gerçekleşmiyorsa, bu takvada bozukluk olduğunu gösterir. Dolayısıyla Allah'tan bağışlanma dilemesi ve ona tövbe etmesi gerekir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim çokça istiğfar ederse Allah ona her kederden bir çıkış yolu bahşeder. Her darlıktan bir kurtuluş yolu gösterir, onu beklemediği yerden rızıklandırır. Allah hepimizi mağfiret etsin, cennetine giren, cemalini görenlerden eylesin. Tevekkül ibadettir. Şunu demek istiyoruz. Allah sadece tevekkül etmeyi emretmemiş, tevekkülün yanında kendisine ibadet edilmesini ve takva sahibi olunmasını da emretmiştir. Takva ise emredileni yapma, yasaklananı da terk etme anlamını içerir. Bir kimse emredilenleri yapmadan sırf tevekkülle Rabbini razı edeceğini sanıyorsa sapıklık içindedir. Yine bir kimse tevekkül etmeden Allah'ı razı edecek şeyler yaptığını sanıyorsa o da sapıktır. Bilakis Allah'ın emrettiği ibadetleri yerine getirmek farzdır. Allah hepimize ilim versin, anlayış versin. İbadet kavramı mutlak olarak kullanıldığı zaman tevekkülü de kapsar. Ustudur çocuk. Ama ikisi birlikte zikredildiğinde tevekkülün kendisine özgü anlamı belirginleşir. Tıpkı takva ve Resul'a itaat gibi. Çünkü takva mutlak olarak zikredildiğinde bunun içine Aleyhisselatü Vesselam'a itaat da girer. Bazen bu iki kavram birbirine atfedilir. Aynen Hazreti Nuh'un söylediği gibi Allah'a kulluk edin. Yine Hazreti Nuh'un şu sözü gibi Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala birçok yerde kendisine yönelik ibadet ile kendisine tevekkül edilmesini birlikte zikretmiştir. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim ve dönüş onadır ayetinde olduğu gibi. Şuayb Aleyhisselam'ın şu sözü de buna örnektir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim. Çünkü Allah'a dönme, ona ibadet etme, ona itaat etmek şeklinde olur. Resul'e itaat da bunun içindedir. Allah'ın muttaki velilerinin özelliklerinden biri olmasından öte, kul Allah'ın emrettiklerini yapmadan ve yasakladıklarını terk etmeden Allah'a ve Resul'üne itaat etmiş olamaz. Tevekkül de bunun içine girer. Aleykümselam ve rahmetullah. Fakat tevekkülü emredilen sebeplerden mustani olmak olduğunu zanneden kimse sapma içindedir. Bu da tıpkı Allah'ın emrettiklerini yapmaksızın mutluluk ve mutsuzluk bağlamında sırf Allah'ın kaderine tevekkül ettiğini sanan kimsenin durumuna benzer. Bu mesele Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. Sizden hiç kimse yok ki cennette mi cehennemde mi oturacağı yazılmamış olsun. Orada bulunanlar ya Resulullah öyleyse amel etmeyi bırakalım bu yazılanlara tevekkül edelim dediklerinde hayır amel edin amel edin amel edin. Çünkü herkes ne için yaratılmışsa o amel ona kolaylaştırılır buyurmuştur. Yine Buhari Müslim'de yer alan bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların neler için amel ettiklerini ve yorulduklarını görüyor musun? Kalemler kurumuş ve sayfalar dürülmüştür dendiğinde Aleyhisselatü Vesselam o halde ameli terk etmeniz ve yazılanlara tevekkül etmemiz gerekmez mi diye soranlara hayır amel edin. Çünkü herkes için yaratılışının gayesine götürücü ameller kolaylaştırılır buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah tarafından yaratılmış meşru sebeplerin kader kapsamına girdiğini söylemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Dualarla korunmamız, hastalıklardan koruyucu tedbirler almamız ve ilaçla tedavi olmamız Allah'ın takdir ettiği bir şeyi geri çevirir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar da Allah'ın kaderi ve kapsamına girer buyurmuştur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Kuşkusuz sebepleri temel belirleyici etken olarak kabul edip onlara yönelmek şirktir. Sebeplerin etkinliğini reddetmek de akıl noksanlığının bir göstergesidir. Emredilen sebeplere sarılmaktan kaçınma, şeriat açısından bir noksanlıktır. Kulun kalbi Allah'a güvenmeli, herhangi bir sebebe değil. Allah dünya ve ahireti için faydalı olan sebepleri ona bahşeder. Kula takdir edilen sebepleri yerine getirmek emredilmişse, kul Allah'a tevekkül etmekle birlikte bu sebepleri yerine getirilmelidir. Farz ibadetleri eda ettiği, düşmana karşı cihad ettiği, silah kuşandığı ve savaşta zırh giydiği gibi eğer kul cihad gibi kendisine emredilen görevleri yerine getirmeden sırf Allah'a tevekkül ederek düşmanı püskürtemez. Kendisine emredilen sebepleri terk eden kimse acizdir, aşırılığa kaçmıştır ve dolayısıyla yergiyi hak etmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güçlü mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Her hayırda sana yarayan hakkında ihtiraslı ol. Allah'tan yardım iste ve sakın acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse keşke şöyle şöyle yapsaydım, şu başıma gelmeseydi deme. Bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapar de. Çünkü keşke şeytanın amellerinin başlangıcıdır. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hac için azık meselesine gelince, alimler hac veya başka bir maksatla çıkılan yolculuklarda azık bulundurmakla ilgili olarak şunları demişlerdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, raşit halifelerin, peygamberin ashabının, onlara güzellikle uyan tabi'in kuşağının ve önde gelen şeyhlerin uygulaması, bu gibi yolculuklara azık bulundurmanın hem azığı taşıyanın yararlanmasının hem de başkalarını yararlandırmasının Allah'a ve Resulüne itaat etmenin bir gereği olduğunda şeklinde fikir söylemişlerdir. Hatta bu konuda adamın birini Ahmet'e getiriyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Adam diyor ki hacca gideceğim. Şu kervanla gideceğim ve Allah'a tevekkül edeceğim. Yanıma azık almayacağım diyor. Ahmet diyor ki tamam, hacca git, kervandan ayrı git, Allah'a da tevekkül et diyor. Adam diyor ki hayır diyor. Hacca gideceğim, şu kervandan gideceğim, Allah'a tevekkül edeceğim. Ahmet de diyor ki desene sen diyor, kervanın içindeki yiyeceklere tevekkül ediyor. Evet. Tevekküldeki yanılgı meselesine gelince, bu ve benzeri davranışlar Yüce Allah'ın mahlukatın hayatına egemen kıldığı yasaları ve emirlerini bilmemekten kaynaklanmakta. Çünkü Yüce Allah varlıkları sebepler aracılığıyla yaratmıştır. Kullar için de sebepler halk ederek bunlar aracılığıyla bağışlanmasına, rahmetine, dünya ve ahiret sevabına ulaşmalarını dilemiştir. Dolayısıyla kardeşlerim, sadece tevekkül etmekle Allah'ın emrettiklerini terk etmesine rağmen amacına ulaşacağını, insan için öngörülen amaçların Allah'ın bunlara ulaşmanın aracı kıldığı sebeplere sarılmaya bağlı olmadığını sanan kimseler büyük bir yanlışlık içindedir. Gerçi Yüce Allah kulun rızkını garanti etmiştir ve yaşadığı sürece rızkını verecektir. Ancak bu garanti edilen rızkın kulun fiilleriyle veya başka bir etken ile gerçeklenen sebeplere bağlı olmasına engel değildir. Öte yandan Yüce Allah kulu helal ile de haram ile de rızıklandırır. Kul Allah'ın emirlerine uygun hareket ederse helal ile rızıklanmış olur. Fakat Allah'ın emirlerini terk ederse haram ile rızıklanmış olur. Bu alana giren hususlardan birisi de kardeşlerim, dua ve tevekküldür. Allah helaldan rızkını kazanan, hayır işlere koşanlardan eylesin. Bazı insanlar bunların amacın gerçekleşmesi üzerinde bir etkinin olmadığını sanmışlardır. Ne hoşlanılmayan şeyin bertaraf edilmesi hususunda etkisinin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre dua ve tevekkül salt bir ibadettir. Bunlar aracılığıyla gerçekleşen şeyler başkasıyla da gerçekleşir. Diğer bazıları ise bunlara salt alamet olduğunu ileri sürmüşler. Oysa bu hususta doğru olan ümmetin, selef kuşağının ve ehli sünnetin ortaya koyduğudur. Dua ve tevekkül dünya ve ahiret mutluluğunun elde edilmesinde etkili olan en büyük sebeplerdendir. Allah anlayışımızı artırsın. Yüce Allah'ın dua ve tevekkül ve çalışma gibi sebepler aracılığıyla takdir ettiği şeylere gelince, bunlarla ilgili olarak bir kimse eğer sebep olmasaydı ne olurdu şeklinde bir soru sorarsa, bu tıpkı eğer maktul öldürülmeseydi yaşar mıydı demeye benzer. Nitekim bazı kaderiyeci gruplar maktulun öldürülmemiş olması durumunda yaşayacağını söylemişlerdir. Ehli sünnete mensup alimler de öleceğini söylemişler. Doğrusu bu Allah'ın olacağını bildiği bir şeyle ilgili olarak değerlendirme yapmaktır. Allah maktulün ölümünü bu sebeple takdir etmiş. O ancak bu sebeple öldürdü. Tıpkı Yüce Allah'ın dünya ve ahiret mutluluğunun sebebi olarak kendisine ibadet edilmesini, dua edilmesini, tevekkül edilmesini ve salih amel işlenmesini öngörmesi gibi. Bu sonuç ancak saydığımız bu sebepler aracılığıyla gerçekleşir. Eğer Allah bu sebeplerin yokluğunu takdir etseydi, takdir edilenin ne olacağı bilinmezdi. Şayet sebep olmasaydı, o zaman takdir edilenin ölmesi de olabilirdi, yaşaması da. Fakat bunlardan birini kesin olarak savunmak yanlıştır. Bir kimse, ben bir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Eğer Allah yaşamamı takdir etmişse, yemeden içmeden beni yaşatır dese, bu kimse ahmaktır. Tıpkı birçok bunun gibi sapık görüş getirenler gibi. Allah bizleri nefsimize bırakmasın. İyiye, doğruya giden ve hakka erenlerden eylesin. Kardeşlerim, bu gerçeği böyle tespit ettikten sonra bilinmelidir ki Allah'ın yolunu izleyen bazı kimseler cihat, ilim ve ibadet gibi Allah'ın bazı emirlerini yerine getirmesine rağmen çalışmaktan aciz olabilir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Bakara 273. Yine bir ayette aynı kategoriye giren başka insanlardan söz edilmiş, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olan bunlardır buyuruyor Haşr 8'de. Allah hepimizin ilmini artırsın kardeşlerim. İlk ayette sadaka verilecek kimseler, ikinci ayette ise ganimet verilecek kimseler zikredilmiştir. Nitekim Yüce Allah sadaka verilecek kimseler ile ilgili olarak eğer sadakaları açıktan verirseniz ne âlâ. Eğer bu fakirlere gizli verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Kendilerini Allah yoluna adamış fakirler için olsun. Bakara 271'de. İkinci gruba giren kimselerle ilgili olarak da Allah'ın ülkeler halkından peygambere verdiği ganimetler Allah, peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Fakir muhacirlerindir. Daha önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine iman yerleştirmiş. Evet kardeşlerim, böylece Yüce Allah muhacirleri ve ensarı birlikte zikretmiş. Muhacirler genellikle ticaretle uğraşan, ensar ise genellikle ziraatla uğraşandı. Allah Azze ve Celle her iki meslek grubu hakkında da kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden çıkardıklarınızdan hayra harcayın. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala ticari malların zekatından ve yerden çıkan toprakta yetişen ürünlerin zekatından söz etmiş. Ki bunun oranı 10'da 1 veya 20'de 1 yahut 40'da 1'dir. Allah'ın yolunu izleyenlerden bazıları bunun yanında çalışma imkanına da sahip olabilir. Nitekim Yüce Allah müminlere gece namazına kalkmayı emrettiği zaman Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacak. Burada Yüce Allah Müslümanları 4 gruba ayırıyor. Bir grup Kur'an, ilim ve ibadet ehli. Bir grup Allah'ın lütfunu aramak üzere yeryüzünde yol tepen, bir grup Allah yolunda cihad eden ve bir grup da mazeret sahipleri. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Beslenme ve dayanma konusuna gelince, bazılarının beslenme ve dayanma Allah'ın fiilleri kapsamına girerler. Bunları talep etmek mümkün değildir. Tıpkı hayat gibi şeklindeki görüşleri doğru değildir. Bilakis Yüce Allah'ın sebepler aracılığıyla yaptığı bir şeyi yine sebepler aracılığıyla talep etmek mümkündür. Tıpkı hayat ve ölüm olgularında olduğu gibi. Çünkü Allah'ın takdir ettiği sebepler aracılığıyla ölümü talep etmek de, savmak da mümkündür. Bir Allah düşmanının ölmesini istediğimiz zaman onu öldürmek için çabalarız. Öte yandan müminlerden ölümü savmak istediğimizde de Allah'ın savunma aracı olarak meşru kıldığı sebepler aracılığıyla ölümü ondan savmaya çalışırız. Nitekim Yüce Allah Davut Aleyhisselam'la ilgili ona savaş sıkıntılarından sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik buyurmuştur. Yine bir ayette sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı demiştir. Yine bir ayette seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Dolayısıyla bu da tıpkı bizim sıcağı ve soğuğu kendimizden savmamız gibi Allah'ın fiilleri kapsamına girer. Elbise, kazanma ve benzeri açlığı ve susuzluğu gidermeye yönelik olgular, yemek ve içmek aracılığıyla gerçekleşen Allah'ın fiilleridir. Bu da tıpkı canın alınmasının Allah'ın fiili olması gibidir. Ama buna rağmen birinin canının alınmasını onu öldürmek suretiyle talep etmek de mümkündür. İlmin ve hidayetin kalpte meydana gelmesi de Allah'ın fiilidir. Ama bunları Allah'ın emrettiği sebepler ve dua aracılığıyla talep etmek mümkündür. Evet. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Rızıkta sebebin gerekliliği, bazılarının Allah sebep aracılığıyla yaptığı gibi sebepsiz de yapar. O halde bizim için sebeplere sarılmak neden zorunlu olsun şeklindeki sözlerine gelince bunun cevabı şöyledir. Mesele söylendiği gibi değil, bilakis Allah'ın yarattığı ve takdir ettiği her şey sebeplere dayalı olarak yaratılmış, takdir edilmiştir. Fakat bazı sebepler vardır ki bunlar kulun gücünün yapılabilirlik kapasitesinin dışındadır. Bazıları ise kulun gücünün yapabilirliği dahilindedir. Bazı sebepler kul tarafından yapılırken bazısı onun tarafından yerine getirilemez. Evet. Peygamberler ve veliler rızık talep etmemişlerdir şeklinde söz söyleyenlerin sözüne gelince bu doğru değildir. Bilakis peygamberlerin geneli rızıklarını elde etmelerine yarayan işler yapmışlar, sebepler gerçekleştirmişlerdir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametin hemen öncesinde insanlar tek ve ortaksız Allah'a ibadet etsinler diye kılıçla gönderildim. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde. Benim emrime muhalefet edenler için alçaklık ve küçülme vardır. Bir kavme benzeyen onlardandır buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin yediği en üstünü kendi kazancıdır buyurmuştur. Davut peygamber kendi kazancını yerdi. Zırh yapardı. Zekeriya Aleyhisselam marangozdu. İbrahim Aleyhisselam'ın sürüleri vardı. Öyle ki tanımadığı kimselere semiz bir buzağı ikram ederdi. Ancak varlıklı olan biri bu şekilde davranabilir. Allah'a tevekkül eden velilerin en hayırları muhacirler ve ensardır. Ebu Bekir es-Sıddık, peygamberlerden sonra tevekkül eden velilerin en üstünüdür. Onların geneli, Yüce Allah yaptıkları işlerin kazancıyla rızıklandırdı. Ebu Bekir tüccardı. Diğerleri hakeza, hepsi aynı. Allah hepimize hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Haddini bilen, Allah'tan korkan, ona yönelen, ona dua eden, ondan isteyen, sadece ona tevekkül eden, ona ibadet edenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, rızık artar mı, eksilir mi? Rızık sadece yenilen şey mi, yoksa kulun sahip olduğu her şey rızık mıdır diye bir soru sorulursa, ona da şöyle cevap verilir. İki tür rızık vardır. Birincisi, Allah'ın kişinin rızkı olacağını, yiyeceğini bildiği şey, bu rızık değişmez. İkincisi ise, Allah'ın yazdığı ve meleklere bildirdiği rızık. Bu rızık, sebeplere bağlı olarak artar da, eksilir de. Çünkü Allah meleklere kul için bir rızık yazmasını emreder. Eğer Allah'ın rahmeti kula erişirse bu rızkı onun için artırılır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim rızkının genişlemesinden ve yaptığı hataların unutulmasından hoşlanıyorsa sıla-i rahimde bulunsun, akrabalık bağlarını gözetsin. Aynı şekilde Davud Aleyhisselam'ın ömrü 60 sene olarak yazılmıştı. Allah Azze ve Celle onun ömrünü 100 sene olmasını öngördü. Hazreti Ömer'in şu sözü de bu kapsama girer. Allah'ım, eğer benim bedbahtlardan olmamı yazmışsan bunu sil ve beni mutlulardan kıl. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini sabit bırakırsın. Amin ya Rabbi. Allah bizleri de Saidlerden yazsın. Eğer bizim kaderimizi bedbahtlardan yazmışsa onu silsin ve bizi mutlulardan kılsın. Nuh Aleyhisselam'ın sözü de buna örnektir. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin ayetinde olduğu gibi. Bunun birçok örneği vardır kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rızık elde edilmesine aracı kılınan rızıklar da Yüce Allah'ın takdir edip yazdığı şeyler arasında yer alır. Eğer Allah kulun çalışması ve kazancıyla rızıklanmasını öngörmüşse ona çalışmayı ve kazanmayı ilham eder. Çalışmayla elde edilmesi öngörülen bu rızık çalışma dışında elde edilemez. Çalışma ise iki türlüdür. Çalışmanın bir türü tamamen rızık elde etme için zanaat, ziraat ve ticaret gibi bir kısım çalışmada dua, tevekkül ve mahlukata ihsan etme şeklinde olur. Çünkü kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında iki sahabe, iki kardeş, birisi hiç mescitten çıkmıyor, birisi de sürekli çalışıyor. Çalışan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onun mescidinden çıkmayıp onun sözlerini hıfzeden, ilim edene onu şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü, ben çalışıyorum, çabalıyorum, bu ise hiç çalışmıyor. Senin mescidinden çıkmıyor. Onun ihtiyacını da ben karşılıyorum diye şikayet edince, kim bilir belki sen onun yüzünden rızıklandırılıyorsun diyerek o sahabenin haddini bildirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle kim bilir onun ilme talip olması hasebiyle sen de onun yüzünden rızıklandırılıyorsun demiştir. Allah hepimize güzel bir rızık nasip etsin, Müslümanlık nimetini anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim, rızık kavramıyla iki şey kastedilir. Birincisi kulun yararlandığı şey, ikincisi ise kulun sahip olduğu şey. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler ayetinde, size verdiğimiz rızıktan harcayın ayetlerinde bu ikinci kısım rızık kastedilir. Bu Allah'ın helal olarak kişiye sahip kıldığı mallardır. Birinci kısım rızıktan ise şu ayette söz edilir. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Peygamberimizden rivayet olan bir hadiste de kişi kendisi için takdir edilen rızkı tamamlanmadan o ruh o bedenden çıkmaz diyor. Kul helal ya da haramda bu yedikleri birinci kısım rızık itibarıyla rızıktır. İkinci kısım rızık itibarıyla değil. Kulun çalışarak kazandığı ama yemediği şey de ikinci kısım itibarıyla rızıktır. Birinci kısım itibarıyla değil. Çünkü bu gerçekte miras aldığı bir maldır, kendi malı değildir. Doğrusunu Allah herkesten daha iyi bilir. Evet. Soru. Bir adam yol kesse, hırsızlık yapsa veya haram yese, bu yediği ve çalıp çırptığı şeyler onun Allah tarafından garanti edilen rızkı mıdır, değil midir? El cevap. Sesim net geliyor mu? Allah'a hamdolsun, bu Allah'ın ona mübah kıldığı rızık değildir. Allah bunu sevmez, bundan da razı olmaz. Bu nitelikli bir maldan infak edilmesini de emretmez. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin ayetlerinin kapsamına haram yollardan elde edilen mallar girmez. Bilakis haram yollardan elde ettikleri bir şeyi infak eden kimseyi Yüce Allah kınamış, böyle bir kimse dinine göre ve dünya ve ahirette azabı hak eder. Allah Azze ve Celle mallarınızı aranızda haksız yollardan yemeyin buyurmuştur. Burada belirtilen durum malın haksız ve batıl yollardan yenilmesi kapsamına girer. Evet. Ancak bu Allah'ın önceden bildiği ve takdir ettiği rızıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birinizin yaratılışı anasının karnında 40 gün nüfte halinde kalır, sonra bunun gibi 40 gün kan pıhtısı, sonra 40 gün bir çiğnem et, sonra onun yanına iki melek gelir ve ona 4 şey emredilir: rızkını, ecelini, amelini, sait mi, şakim olacağını yaz. Evet. Allah kulun hayır ve şer olarak işleyeceği şeyleri bildiği gibi hayırdan dolayı sevap, şerden dolayı da ceza verecektir. Aynı şekilde helal ve haram olarak kişinin edindiği rızıkları da yazmıştır. Bunun yanında haram yollardan elde ettiği rızıklardan dolayı kulunu cezalandıracaktır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah rızkı kendisine itaat etmek için bu rızıktan yararlanan kimseler için mübah kılmıştır. Kendisine isyan edip günah işlemek için ondan yararlanan kimselere ise mübah kılmamıştır. Bilakis günah işlemede kendisine verilen rızıklardan yararlanan kimseler için rızık vermeyi garanti etmiş olsa bile bu haram kullanımdan dolayı sonra onları azaplandırır. Allah hepimize mağfiret etsin. Çünkü Allah Azze ve Celle kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle ihramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere size okunacaklar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı demiş. Buna göre hayvanlar ihramlı iken avlanmak yerine yasak olarak olan kimselere helal kılınmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala iman eden ve iyi işler yapanlara hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını ellerinden geldiğinde güzel yaptıkları takdirde Onlara günah yoktur. Allah iyi ve güzel yapanları sever buyurmuştur Maide'de. Allah hepimize güzellik nasip etsin kardeşlerim. Her canlı kendisi için takdir edilen rızkı yer. Kendisine mübah olmayan şeyi almasından dolayı da cezalandırılır. Bu ister tür olarak haram kılınmış bir şey olsun, ister günah işleme hususunda yararlanıldığı için haram niteliğini kazanan bir şey olsun. Bu yüzden kafirlerin malları gasp edilmiş sayılmaz. Bilakis o müminlere mübah, çünkü onlar Allah yolunda savaşanlara ganimet olarak isimlendirilmiştir. Çünkü malları ancak Allah'a itaat edenler hak eder, ona isyan edenler değil. Müminler hak ettikleri için kafirlerin mallarını alırlar. Kafirlerse bu malları harcamakla hadlerini aşmış olurlar. Haksızlık etmiş olurlar. Tıpkı yapıp ettiklerinde haddi aşıp haksızlık ettikleri gibi. Dolayısıyla bu mallar müminlere geri döndüğünde kendilerine ganimet olarak dönmüş, yerini bulmuş olur. Tıpkı Yüce Allah'ın bir malı hak eden kimseye vermesi gibi. İçki ve haram şeylere gelecek olursak, bunlar Allah'ın cahillere verdiği rızık mıdır, yoksa kendileri için takdir edilen bir şeyi mi yemiş olurlar? Devam edelim mi? Sıkılmadınız değil mi? El cevap, rızık kelimesiyle Allah'ın kula mübah kıldığı, kulu sahip kıldığı mal anlamında kullanıldığı gibi, kulun beslendiği yiyecek anlamında da kullanılır. Buna şöyle bir örnek göstermek mümkün. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bu rızık helaldir. Kişinin mülkünün kapsamına içki ve haram şeyler girmez. Yine ayette, yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Bu ayeti kerimede ise Yüce Allah hayvanları rızıklandırır ama bu hayvanların rızıklarına sahip olduklarını belirtmez. Onlarla ilgili böyle bir nitelenmede de bulunmaz. Allah'ın bu rızıkları onlara şer'i mübahlık anlamında mübah kıldığını da ifade etmez. Çünkü çocuklar ve deliler gibi hayvanlar için sorumluluk yoktur. Rızık hayvanların mülkü olmadığı gibi onlar için haram da değildir. Haram kılınanlar kulların beslendikleri bazı şeylerdir. Kulun haram yollardan beslendiği bu şeyler Allah'ın onlarla besleneceğini bildiği rızıkların bir kısmıdır. Allah bunları takdir etmiştir ama kula mübah kıldığı ve kulu sahip kıldığı rızık bundan farklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir. Anasının karnında 40 gün nüfte halinde kalır, sonra bunun gibi 40 gün kan pıhtısı içinde kalır, sonra 40 gün bir çiğnem et halinde kalır, sonra onun yanına iki melek gelir ve bunlara 4 şey emredilir. Rızkını, ecelini, amelini, mutsuz veya mutlu olacağını yaz. Sonra ona ruh üflenir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki herhangi biriniz cennet ehlinin amelini işler, nihayet onunla cennet arasında bir zira kadar mesafe kalır. Derken ilahi yazı devreye girer ve bu kimse cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Yine herhangi birinizi cehennem ehlinin amelini işler, nihayet onunla cehennem arasında bir zira kadar bir mesafe kalır. Derken ilahi yazı devreye girer ve bu kimse cennet ehlinin amelini işler ve cennete girer. Haram rızık Allah'ın takdir ettiği ve meleklerin yazdığı bir şeydir. Bu da Allah'ın dilemesinin kapsamına girer. Allah'ın yarattığı şeyler arasında yer alır ama bununla beraber Allah bunu haram kılmış, yasaklamış. Bunu işleyen kimseye hak ettiği oranda gazap edecek, onu yerecek ve cezalandıracaktır. Allah hepimize hayırlı rızık versin, şeytana uydurmasın, helala harama dikkat eden, dinini, ırzını koruyanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Gelelim güç ve kudretten ancak ona teberri ederim sözünün manasına. Soru. Güç ve kudret ancak ona teberri ederim söylediği, bazılarında bu söze karşı çıktığı ve böyle söylemek doğru değildir. Ancak istinanın hafzedilmesiyle bu söz doğru olabilir. Yani güç ve kudretten ona teberri ederim demek gerekir demişlerdir. Bu doğru mudur? Bunun cevabı nedir diye sorulursa. Bu sözler kastettiği anlamıyla doğrudur. Buna karşı çıkanların istisnanın hafzedilmesiyle ilgili olarak söyledikleri bir başka açıdan doğruyu ifade eder. Çünkü bir kimse güç ve kudretten ona teberri ettim dediği zaman bunun anlamı şudur. Kendi gücüm ve kudretimden teberri edip ona yöneldim. Yani kendimde güç ve kudret bulunduğu iddiasından vazgeçtim. Tıpkı borçtan falana teberri ettim demek gibi. Yani ona teberri ettim, uzaklaştım. Aynen şu ayetlerde olduğu gibi. O gün Allah onları çağıracak. Benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz hani nerede diyecek. Aleyhlerine söz gerçekleşmiş olanlar, Rabbimiz şunlar azdırdığımız kimseler. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyordu derler. Buna Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu sözünü de örnek gösterebiliriz. Allah'ım Halit'in yaptıklarından beri olduğumu sana bildiririm. Ensardan bir Müslümanın Uhud Savaşı'nın olduğu gün söylediği şu söz de buna örnektir. Allah'ım şunların müşriklerin yaptıklarından beri olduğumu sana bildiririm. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bu tarz bir ifade borcun olumsuzlanmasını da içerir. Anlamı da borcu ona ulaştırdım. Bazılarına göre borçtan dolayı ona mazeret bildirdim veya ona havale ettim. Bera'e, teberri etme kelimesi, ilka etme, havale etme anlamını da içerir. Tıpkı ona söz ilka etti denilmesi gibi. Aynen Allah Azze ve Celle'nin onlar da bunlara siz mutlaka yalancılarsınız diye söz atarlar. O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler. Şu halde teberri etme muhataba atılan bir sözdür. Bu anlamı esas aldığımızda örnek ifadedeki car, mecrur, berah kelimeleriyle ilintili olurlar. Kardeşlerim bu kelimeler berah, teberri etme olumlu bir ifade olmakla beraber olumsuzluk anlamı da içerir. Tıpkı ve onlar ki iffetlerini korurlar ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç. Bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Bu ayetlerde geçen koruma kelimesi olumlu bir ifadedir. Ancak zikredilenlerin dışında anlamını da içermektedir. Dolayısıyla takdiri açılımı ayıp yerleri ancak eşlerinin yanında açarlar. Bera'e, teberri etme lafzı da öyle. İbrahim Aleyhisselam'ın ben sizin taptıklarınızdan uzağım, ben yalnız beni yaratana taparım sözüne gelince burada tam istisna söz konusudur. Çünkü hemen sonrasında istisna zikredilmiş fakat bu ifade onun bir şeyden teberrü ettiğine dalalet eder. Şey olmayandan değil. Bunun karşılığı ise şöyle söylenmiş olmasıdır. Her şeye güç ve kudret vermekten ancak ona teberrü ettim. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'ın sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir ayetinde yer alan ifadenin kastettiği anlam Allah'tan başkasından uzak olma, Allah'a sığınmak değil. Allah'tan başkasına sığınmaktan beri olduğu kastedilmiştir. Allah'a sığınma, Allah'a ibadetin kapsamına girer. İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerinden bir bölümü de buna delalet etmekte. Çünkü Allah'tan başkasına ibadet etmekten veya Allah'tan başkasına tevekkül etmekten teberrü etmeleri bir zorunluluktur. Bu, Yüce Allah'ın uğruna peygamberler gönderdiği ve kitaplar indirdiği tevhidin gerçekleşmesi demektir. Fakat bazen insan dilekte bulunurken, dua ederken, tevekkül ederken veya sığınırken ibadeti sırf Allah'a özgü kılma anlamı kastedilir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzaklaşmayı nasip etsin. Kader babı da burada bitti. Unutmayalım ki kardeşlerim, kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Konuşulacak her şeyin ya Allah'ın kitabından ya da Resulullah'ın sünnetinden olması gerekir. Kader meselesinde de dört rükün hiçbir zaman göz önünden çıkarılmaması gerekir ki bu da Allah'ın takdiri dediğimiz ilmi, yazması, dilemesi ve yaratmasıdır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah cehaletimizi götürsün, imanımızı artırsın ve Rabbim ahirette arşının gölgesinde gölgelenenlerden eylesin. Rahmetiyle cennete giren, cennette cemalini görenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.